Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler RSFM dinleyicileri. Ekonomi raporuyla bu hafta da sizlerleyiz. Haftanın öne çıkan gündem başlıklarını hatırlayacağız. Öncelikle önümüzdeki hafta piyasalara yön verecek verileri de aktaracağız sizlere. Bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomistler ve iş dünyası temsilcileriyle yaptığı toplantılardan çıkan mesajları konuşacağız. Finansal analist Enver Erkan konuğumuz olacak. Ekonomi raporu başlasın.
Haftanın ekonomi gündemi.
Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Banka faizlerde değişikliğe gitmedi. Politika faizde olan bir hafta vadeli repo faizini %17.75'te bıraktı. Piyasalar Merkez Bankası'nın 100 ila 125 baz puanlık artış yapmasını bekliyordu. Merkez Bankası karar sonrası yaptığı açıklamada son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret ettiğini belirterek dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır. Merkez, para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği mesajını yinelerken ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini de kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasalarla kavga etmeyeceğiz mesajı verdi. Albayrak, piyasa dinamikleriyle uyumlu, reel iktisadi hayatın gerçekleriyle uyuşan bir şekilde, küresel finansal sistemin tamamıyla koordineli ve güçlü bir diplomatik iletişimle çok daha sağlam bir şekilde yürüyeceğiz diye konuştu. Eylül ayına kadar güçlü bir ekonomik program hazırlayacaklarını belirten Albayrak, enflasyonda hissedilir bir iyileşme sağlanacağını ve bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu hafta akademisyenler, ekonomistler ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantılarda görüş ve beklentileri dinleyen Albayrak, maliye politikasında sıkılaşma ve politika olarak enflasyonla mücadeleye ağırlık verme yönünde mesajlar verdi. Kamuda tasarruf tedbirlerinin alınmaya başladığını belirten Bakan Albayrak, tek hazine hesap uygulamasının hayata geçirilmesi için yasal düzenlemeleri yapılacaklarını bildirdi. Arjantin'in dönem başkanlığında düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında ticaret savaşı karşıtı mesaj çıkmadı. Dünya ekonomisinin %85'ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini buluşturan toplantının bildirisinde korumacı ticaret politikalarından kaçınılmasına yönelik net bir ibareye yer verilmemesi en fazla dikkat çeken noktalardan biri oldu. Korumacılık karşıtı duruş sergilemeyen G20 zirvesi iş dünyasından gelen çağrıları da karşılıksız bırakmış oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Beyaz Saray'da bir araya geldi. İkilinin yükselen ticaret gerilimini sonlandırmak üzere yaptıkları toplantı uzlaşmayla sonuçlandı. Başarılı geçen görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, bu adımların Amerika ve Avrupa Birliği arasındaki ticareti daha adil hale getireceğini vurguladı.
Haber analiz.
Bu hafta haber analiz bölümünde Merkez Bankası'nın faiz kararını, neden faizi arttırmamayı seçtiğini ve piyasaya verilen mesajları konuşacağız. Bunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomistler ve iş dünyası temsilcileriyle yaptığı toplantılardan çıkan mesajları değerlendireceğiz. Konuğumuz finansal analiz Enver Erkan olacak. Enver Bey, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Bu hafta kritik bir veri vardı, beklenilen Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmedi, politika faizini %17.75'te bıraktı. Piyasaların beklentisi ise 100 ila 125 baz puanlık bir artış yapılması yönündeydi. Merkez Bankası sürpriz yaptı ya da şaşırttı diyebilir miyiz ve neden piyasaların beklentisine ters düşen bir karar çıktı? Nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz bu konuda?
Şimdi tabii önceden yüksek bir beklenti satın alındı hızlı bir şekilde. Bu beklenti Merkez Bankası'nın 3 haneli bir baz puanla faiz arttırma yapabileceği yönündeydi. Yani piyasa en azından 100 baz puan civarında artış bekliyordu. Buna karşılık alınan aksiyonun, daha doğrusu alınmayan aksiyonun piyasa beklentisine göre çok sürpriz yarattığını diyoruz. Merkez Bankası bu yıl faiz arttırımı yapmayarak elbette tabii piyasa oyuncularını şaşırttı ve bu noktada da önceden satın alınan beklentinin satılması da yine aynı şekilde oldukça sert bir şekilde gerçekleşti. Tekin zaten bu karar sonrasında da biz TL varlığının çok hızlı bir şekilde değer kaybettiğini gözlemledik. Normalde beklenti hani Merkez Bankası bir faiz arttırımı yapar enflasyon beklentilerini dikkate alarak ve bu noktada da piyasalarda biraz rahatlama yaşanır şeklindeydi. Şu an tabii bu noktada Merkez Bankası'nın buna dayanak oluşturan argümanı ki para politikası açıklaması içerisinde de aslında bunu okuduk. Daha öncesinden yapılan faiz artışları önden yüklemeli faiz artışı olarak görülmesi. Yani Mayıs ayında geçtik ilde penceresi de dahil olmak üzere Merkez Bankası Mayıs ayından sonraki periyotta hatırlayacağımız üzere 500 bas puan toplamında bir faiz artışı yaptı. Şimdi tabii faiz artışı ekonominin yansıması iç talep kanalı üzerinden oluyor. Yani iç talebi daraltıcı bir etkili yapıyor ve bunu tabii iç talep daralmasının enflasyon düşürmesi bekleniyor. Şimdi aynı kur geçişkenliği gibi bunun da yansıması ekonomiye gecikmeli bir şekilde gerçekleşiyor. Yani faizleri yükselttik hemen iç talep düşecek diye bir şey yok. Yani burada da bir 1,5-2 aylık bir lag olduğunu söyleyebiliriz. Merkez Bankası da açıkçası bir şu yaz etkisinin geçmesini bekliyor anladığım kadarıyla. Ve halihazırda gelmiş olduğu faiz oranı itibariyle piyasanın önünde olduğunu düşünüyor. Ama piyasa faiz oranlarına ve swap oranlarına baktığımız zaman ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Ve enflasyon tarafında en kötüyü görmediğimiz algısı içerisindeyim. Çünkü halen maliyetlerde yukarı yönlü bir baskı ve bunun önemli bir kısmının tüketici fiyatlarına yansıtılmamış olması durumu söz konusu. Yani daha geçtiğimiz gün İstanbul'da ekmeğin fiyatı 1.25 liradan yani 1.5 liraya çıktı. Yani bunların etkilerini enflasyon içerisinde görmeyeceğiz demek yanlış olur. Bu çerçevede de piyasa 31 Temmuz'daki enflasyon raporu sunumundan ve Ağustos başında açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyonda önemli sinyaller alacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Merkez Bankası'nın 13 Eylül'de bir sonraki toplantısı evet, yani oldukça uzun bir zaman dilimi var oraya aslında baktığımızda. Şimdi bu zaman dilimi içerisinde enflasyon gerçekleşmeleri, özellikle Temmuz ayı gerçekleşmesi enflasyon beklentilerini daha da bozarsa, bunun dışında yurt dışı kaynaklı olarak mesela Amerikan olumluluklarının %3'ün üzerine gitmesi veya Trump'ın yeni bir çılgınlık yapması kapsamında risk algısında bozulmayla gelişen ülke kurlarında volatilitenin artması, bunun iç piyasamızda eksesif volatilite ve lirada ilave değer kaybı olarak yansıması durumu söz konusu olursa bu gibi faktörler Merkez Bankası'nın 13 Eylül'den önce bir ara toplantı yapma ihtimalini yükseltebilir. Bu açıdan da değerlendirmek gerekiyor. Yani şu anda Merkez Bankası mevcut faiz oranlarının piyasayı fonlamak için yeterli olduğunu düşünmekle beraber lira üzerindeki aşağı yönlü risklerin devamı çerçevesinde şu anda hani bu konuda ilerleyen toplantı zamanına kadar fikrinin de değişebileceği bir ortam söz konusudur diyebiliriz.
Evet, şimdi sizin de belirttiğiniz gibi önümüzdeki hafta Temmuz ayı enflasyon verisi var, açıklanacak ve geçtiğimiz ayda yani Haziran ayında daha doğrusu %15'in üzerinde bir enflasyon vardı yıllık bazda. Yine analistlerin, ekonomistlerin değerlendirmelerine göre beklenti %17'lere doğru uzanıyor. Yanılıyor muyum bu konuda? Yani evet, Temmuz ayı enflasyonu için bu da kötü bir veri.
Şimdi kur geçişkenliğinin etkileri maliyetler üzerinde baskı yapmaya devam edecek. Evet. Nitekim biz üfe tarafının çok hızlı bir şekilde yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Haziran ayında üfede %24 seviyesine yakın bir şekilde gerçekleşmişti. Evet. Ve bir ithal girdi kanalı üzerinden maliyetler yükselmeye devam ediyor. Ve artı olarak baktığımız zaman sadece tabii kur etkisi değil, içeride de gıda fiyatlarındaki kontrolsüzlük halen devam ediyor. Burada özellikle Haziran ayında gerçekleşen gıda enflasyonu içeride arz yönlü olarak da gıda tarafında sıkıntılar, yapısal sıkıntılar olduğunu ortaya koymuştu. Dolayısıyla Temmuz ayında da benzer bir şekilde gerçekleşme söz konusu olabilir. Hani geçen yılın Temmuz ayı aylık enflasyonun baz etkisini de içine koyduğumuz zaman gerçekleşebilecek yüksek bir aylık gerçekleşme burada Temmuz ayında enflasyonun mevcut seviyeden daha yukarıya doğru gitmesine sebebiyet verecektir. Yani bu noktada biz Haziran ayında ki 15.4'ün daha üzerinde bir enflasyon oranı gerçekleşmesini bekliyoruz. Enflasyon henüz en kötüyü görmediğimiz noktasındayız. Bir hamle daha yukarı doğru olmasını bekliyoruz. Tabii ki son çeyrekte azalan iç talep çerçevesinde biraz talep enflasyonunun hafiflemesiyle beraber enflasyonda geri çekilme bekleyebiliriz. Ancak bu geri çekilmenin şu anda hani sınırlı kalacağını düşünmekteyiz. Yani artık çift taneyi falan geç muhtemelen yani %13'lerde, %14'lerde bir yıl sonra enflasyonu gerçekleşmesi mümkün olabilir ki Merkez Bankası'nın son piyasa oyuncuları üzerinde yaptığı beklenti anketi cari yıl sonu enflasyon beklentisi %13,88 olarak ortaya koydu. Bu muhtemelen bir sonraki anket döneminde de biraz daha yükselecektir. %14'ün üzerinde %14-15 bandında bir yıl sonu enflasyonla karşılaşma bu noktada mümkün görünüyor.
O zaman önümüzdeki ay açıklanacak bu yüksek enflasyon verisini Eylül ayı toplantısında Merkez Bankası daha iyi değerlendirecektir diye düşünebiliriz sanırım.
Tabii şimdi eğer ki enflasyon dinamiklerinde bozulma devam edecek olursa ve aynı zamanda tabii ki bir tarafta da piyasa hareketi yani çok önemli. Çünkü malum bizde hani kur hareketi aynı zamanda enflasyon demek olduğundan dolayı bu noktada liranın ilave değer kaybı içerisinde olup olmayacağı noktası da oldukça önemli. Şimdi baktığımız zaman piyasa faizleri ve swap faizleri ile nominal faizler arasındaki gap artıyor. Yani piyasanın denge faiz oranı şu anda daha yüksek bir noktada. %20, %21'lerde. Bu bir faiz çıkması içerisinde olmamıza neden olabilir. Aynı zamanda hani baktığımız zaman hani burada yurt dışı etkisini de bir tarafta göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü büyük merkez bankalarının malum faiz arttırmayı değerlendirdikleri bir ortam içerisindeyiz ve bu noktada tabii ülkeden kapital çıkışına engel olmak amacıyla reel faizimizin yüksek seviyelerde olması gerekiyor. Biz son enflasyon gerçekleşmesiyle bu reel faiz seviyesini kaçırdık. Yani kaybettik bu reel faiz seviyesini. Hani dolayısıyla teorik anlamda aslında reel faizimizin de rekabetçi bir seviyede olması ülkemize dış finansman çekmeye devam edebilmesi açısından ya yani yabancı para girişini sağlayabilmemiz açısından hani bir bu denge noktasını bulmamız gerekiyor. Şu anda da bu faiz oranları ve enflasyon beklentileri çerçevesinde bu reel faiz oranının olmadığını görmekteyiz ve Türkiye bu noktada kırılganlık gösterebilir. Yüksek enflasyon bizim açımızdan bu yüzden önemli bir kırılganlık noktası. Aynı durum cari işlemler açığı için de geçerli ve bu noktada bir de yani mali politikalarla olan dengesizlik durumu halen problematik bir yapı yaratıyor. Çünkü mali politikaların da sıkılaşması gerekiyor bu noktada. Para politikalarının sıkı olduğu, yüksek faiz ortamının olduğu bir noktada. Ama mali politikalarda şu anda büyüme üzerine yoğunlaştığından dolayı yani bir büyüme hikayesi var malum. Büyüme hikayesi çok da kaybedilmek istenmiyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Gerek faiz politikası çerçevesinde gerek mali politikalarda ki uygulamalar çerçevesinde. Hani bu noktada özellikle bu para politikası, mali politika dengesini bir şekilde yaratmak gerekiyor. Bu noktada yeni ekonomik yönetimin ne gibi icraatlar yapacağını da bekleyip görmemiz gerekiyor.
Evet, Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eylül ayına kadar bununla ilgili özellikle bunun altını çizdiğini biliyoruz. Yani maliye politikalarıyla para politikasının bir denge içerisinde ve destekleyici olarak ilerlemesini sağlayacakları bir program hazırlayacaklarını belirttiler, beyan ettiler. Bunu Eylül ayına kadar işte açıklanan orta vadeli program ya da adı değişecekse hazırlanan programda göreceğiz. Şimdi buradan hemen şuna geçiş yapmak istiyorum. Yani Merkez Bankası faiz kararını açıkladıktan sonra bir takım eleştiriler geldi. Şöyle eleştiriler geldi. Bakan Berat Albayrak'ın hemen öncesinde piyasalarla kavga etmeyeceğiz diye bir açıklaması vardı G20 zirvesine giderken yaptığı ve bu açıklamanın ardından tabii Merkez Bankası'nın bağımsızlığına da özellikle vurgu yapıldığını biliyoruz ama sanki Merkez Bankası'nın daha da piyasaları destekleyici kararlar alabilir ya da piyasa beklentileriyle doğru orantılı kararlar alabilir sonucu çıkarılırken Merkez Bankası'nın tam aksini yaptığını yani müdahale etmediğini faizlere gördük. Burada merkezin kredibilitesi açısından bir sıkıntı ortaya çıkıyor mu? Yani bunları bu bağlamda değerlendirirseniz ne söyleyebilirsiniz?
Şimdi tabii Sayın Albayrak göreve geldikten sonra yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde piyasa dostu bir imaj çizme gayreti içerisinde. Tabii verdiği umutlu mesajlar, işte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı üzerine yaptığı vurgular ve yine
etkinliği
aynı şekilde
üzerine ayrıca.
Evet, etkinliği üzerine ve aynı zamanda tabii piyasa yaklaşımıyla alakalı olarak hem serbest piyasa duruşunu koruyacaklarını, kurallarına bağlı olacaklarını, hem de aynı zamanda piyasa gerçeklerine aykırı hareket etmeyeceklerine dair verdiği beyanatlar oldukça olumlu. Hani bu noktada baktığımız zaman piyasada bu kadar fiyatlamışken, piyasada bu kadar hazırlanmışken Merkez Bankası neden piyasa beklentisi aksine doğru bir hareket yaptı? Hani biraz yani açıkçası röportajın başında da belirttim. Yani gördüğümüz kadarıyla para politikası açıklaması da çünkü iç talebe dayandırdılar bu durumu. Hani zaten iç taleple enflasyon düşecek. Hani bu noktada hani bir şu yaz etkisinin geçtiğini bir görelim. Hani ondan sonra gerekirse şeklinde bir duruş sergilediğini düşünüyorum. Yani Merkez Bankası kendi görüşü çerçevesinde şu an biz halihazırda piyasanın önüne geçtik diye düşünüyor. Ben aynı fikirde değilim. Çünkü gerek piyasa faizleri gerek swap faiz oranları Merkez Bankası faizlerinin üzerinde bu gap açılma eğiliminde. Dolayısıyla Merkez Bankası bence piyasanın önünden gitmiyor normalde. Şimdi tabii bu noktada bağımsızlık, kredibilite, yani tabii burada biraz daha işi aslında öngörülebilirlik üzerinden yürütmemiz lazım. Çünkü hani mesela şöyle bir bakalım, yani para politikası patikası aslında yani bellidir. Yani bunun bir planlaması, bir şeyi vardır. Mesela FED'i düşünelim. Şöyle bir FED'in mesela 2020'de aşağı yukarı faizin kaçta olacağını biliyoruz.
Evet.
FED'in, yani bunu tahmin edebiliyoruz ama mesela Merkez Bankası'nın yani önümüzdeki ay faizinin kaçta olacağına dair bir öngörüde bulunamıyoruz. Mesela bu öngörülebilirlik çok azaldı baktığımız zaman.
Bunun, hani çok özür diliyorum, bölüyorum Enver Bey burada sözünüzü ama burada galiba bu işte piyasalarla iletişim kurmak ya da doğru iletişimi kurmak anlamında, hani bu verileri, bu doneleri, bu öngörülebilirliği piyasaya sunmak adına Merkez Bankası'nın zayıf kaldığı için eleştirildiği kısımlardan biri bu, değil mi?
Evet, tam oraya geliyordum. Çok güzel yerde sordunuz soruyu. Yani mesela şöyle bakalım, yani piyasada neden hiç kimse beklemiyordu bu faiz hamlesini? Yani Türkiye, yani sadece Türkiye'de sanırım bir tane ekonomist faiz artışı öngörmemişti. Bunun dışında bir genel beklentiler 100-125 bas puana yoğunlaşmıştı. Mesela neden beklentilerle gerçekleşen arasında bu kadar büyük bir fark oldu? Mesela çünkü hani merkez bankalarının hani piyasa beklentilerin aksine hareket ettiler çok beklenen bir durum değildir. Çünkü faiz hamlelerinin, para politikası hamlelerinin böyle çok ani spekülatif ataklara neden olmaması için bu zaten yani önceden piyasalara yedirilebilen bir durumdur. Mesela FED'in iletişimini bilin ya. FED'in bir ne zaman faiz arttırımlarını yapacağını, ne kadar oranlarda yapacağını biliyoruz. Bu mesela gerçekten o aksiyonu aldığı zaman yani çok da büyük bir dalgalanma yaratmıyor piyasada. Yani rahat etki yaratmıyor. Yani ya bu açıdan da bu sürpriz şeyden indirgeme açısından hani Merkez Bankası iletişiminin daha sağlıklı, daha sık zaman dilimlerini, çünkü Çetinkaya da çok uzun zaman kamuoyunu tutmadı mesela. Yani bu noktada hani Merkez Bankası'ndan da biz çok böyle bir açıklama bazlı bir şeyler duymadık. Yani piyasalardan biraz uzakta kaldılar. Hani belki bu bağlamda hem ekonomi yönetiminin aynı zamanda da Merkez Bankası'nın biraz daha piyasalara sık istişare halinde olmaları daha olumlu bir durum gibi görebilirim. Mesela Bakan Albayrak ekonomistlerle toplantılar yapıyor. Mesela ilk toplantısında yani kendisi çok fazla konuşmadı. Daha çok dinledi, sıkıntıları dinledi. Yani olumsuzlukları dinledi. Bu mesela çok olumlu bir yaklaşım, yani ekonomi yönetiminin bu yaklaşımı. Hani bu açıdan baktığımız zaman özellikle para politikasında öngörülebilirliği sağlamamız önemli. Tabii bu da tabii Merkez Bankası'nın açıklamalarına ve Merkez Bankası'nın aksiyonlarına, piyasa oyuncularının daha çok güvenmesini sağlayıp yatırımcı algısını da daha çok iyileştirecektir benim naçizane görüşüm.
Evet, belirsizliklerin ortadan kalkması en azından kötü senaryo ya da iyi senaryo ikisine de hazır olmanızı sağlayacağı için daha sağlıklı, değil mi? Daha tahmin edilebilir sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Bu anlamda evet çok önemli. Hemen o zaman isterseniz Bakan Albayrak'ın toplantılarına geçiş yapalım. Kısaca da bunları değerlendirelim. Hemen ekonomi dünyasıyla da iş dünyasıyla da ayrı ayrı üst üste toplantılar yaptı. Dediğiniz gibi aktarıldığı kadarıyla işte beklentileri, görüşleri, değerlendirmeleri dinledi Bakan Berat Albayrak ve bir takım mesajlar verdi. Yani yansıyan işte maliye politikasında sıkılaşma, enflasyonla mücadeleye ağırlık verilmesi, kamuda tasar tedbirlerinin alınmaya başladığı gibi bunlar olumlu tabii mesajlar. Değerlendirirsek bu toplantıları ve toplantılardan çıkan mesajları sizce önümüzde nasıl bir tablo bizi bekliyor?
Tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de iş dünyasının, ekonomi dünyasının sesini daha fazla duyurabilmesi gereken bir ortam var şu anda. Yani bu noktada da bu işin karşılıklı istişare şeklinde yürütülüyor olması oldukça önemli. Yani bu bakımdan yeni ekonomi yönetiminin yaklaşımını çok olumlu buluyorum açıkçası. Hani bu noktada da hani Sayın Albayrak bunu yapacağı çözüm odaklı icraatlarla da desteklerse eğer, yani piyasaların çok iyi bir dostu olabilir benim düşüncem. Tabii şu an henüz yani çok yeni, yani çok erken bir dönem içerisindeyiz baktığınız zaman. Yani kendisi bu ayın başında göreve geldi. Dolayısıyla daha bir ay bile olmadı. Ciddi bir mesela ekonominin reform ihtiyacı olduğu görülüyor. Yapısal çok önemli düzenlemeler lazım. Katma değerli üretim lazım. Gıda da arzın sürekliliğini, devamlılığını sağlayacak ve arada maliyet unsuru oluşturan adımları en aza indirecek düzenlemeler lazım. Baktığınız zaman yüksek teknolojili ihracat yapabilmemiz lazım. Kendi markalarımızı yaratabiliyor olmamız lazım. Ve aynı zamanda hani büyük markaları, dünya devlerini, yabancıları burada fabrika yatırımına yönlendirmemiz ve istihdam yaratmamız lazım baktığımız zaman. Yani bu açıdan hani bunların hepsi mesela çözüm odaklı yapısal reformlar. Türkiye'nin kronik ekonomik sorunlarına da çare olacak. Bunlar gerçekleştirildiği zaman ülkeye sermaye girişi de sağlanacak. Kurlardaki, yerel paramızdaki değer kaybı duracak. Enflasyon düşecek, işsizlik azalacak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak. Cari açık azalacak. Yani buna ilişkin olarak tabii ki Sayın Albayrak'ın özellikle orta vadeli plan çerçevesinde Ağustos ortasında açıklanması bekleniyor bunun da. Ortaya önemli bir yol haritası koyması lazım baktığımız zaman. Yani yatırımcıları da ikna edecek ve aynı zamanda da tabii kendisinin ve yeni ekonomi ekibinin de özellikle finans çevresinin çok kuvvetli olduğu Londra'da kendilerini çok iyi bir şekilde anlatabilmeleri ve iyi bir şekilde tanıtabilmeleri de lazım. Çünkü hani malum yurt dışında şu anda çok temkinli bir yaklaşım var baktığımız zaman Türkiye'deki ortama istinaden. Dolayısıyla şu an Türkiye'nin kendi hikayesini daha iyi anlatması gereken bir ortam içerisindeyiz. Buna ilişkin olarak da Sayın Albayrak'ın icraatları görüldükçe bence piyasa kendisini daha çok güvenecek ve uzun vadeli yatırımcı güveni bir şekilde inşa edilecektir diye düşünüyorum. Piyasa katılımcılarının, reel sektörün yani çok önemli reform ve tedbir talepleri olduğunu görüyoruz hani baktığımız zaman. Çünkü biraz da yani makro ortam çok önemli. Yani yatırım eğilimlerinin, yatırım eğiliminin artması için, istihdam yatırımlarının yapılması için. Hani buna ilişkin olarak bunları makro ortamdan farklı düşünemiyorsunuz. Çünkü şu anki mesela kredi faizlerine bakın. Yani bu faizlerle yatırım yapılması falan mümkün değil.
Çok
üretimin arttırılması mümkün değil. Yeni fabrika açılması mümkün değil. Yani bunun için de yani faizleri tabii ki yani koşulları oluşturmadan da düşüremezsiniz. Normalleşme koşullarını sağlayabilmek lazım. Ve Türkiye'nin kronik ekonomik problemlerini çözüm odaklı yaklaşımlarla beraber sürdürülebilir iyileşme sağlamaktan geliyor. Çünkü şirketler hani borç finansmanına veya faiz ödemelerine ayırdıkları kaynaklarla yatırım yapsınlar.
Yapabilirler değil mi? Evet.
Yeni istihdam yaratsınlar. Ama bu ortamda ne yeni yatırım yapabilirler, ne de yeni istihdam alanları açabilirler. Hatta istihdamı azaltabilirler bile. Bu noktada elbette yani bir bütün olarak resmi düşünmek gerekiyor. Ve bu konuda da yani gerek iş adamlarının gerekse de hani piyasanın içerisinden gelen ekonomistler zaten sürekli olarak görüş bildiriyorlar. Yani bu perspektifleri göz önünde alarak ekonomi toplantılarında da, ekonomi istişarelerinde de yine aynı şekilde doğru değerlendirmeler yapılarak daha sonra da buna ilişkin olarak ekonomi kadrolarının çözüm odaklı bir şekilde icraata geçmeleri gerekecektir.
Merkez Bankası'nın faiz kararıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomistler ve iş dünyası temsilcileriyle yaptığı toplantılardan çıkan mesajları değerlendirdik. Finansal analist Enver Erkan konuğumuzdu. Sırada veri takvimi var.
Bunu not et.
Önümüzdeki hafta hem içeride hem dışarıda takip edilecek önemli veriler var. Yurt içinde enflasyon kritik verilerden 3 Ağustos Cuma günü Temmuz ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi açıklanacak. Haziran ayında enflasyon yıllık bazda %15'in üzerine çıkmıştı. Temmuz'da da beklenti yüksek bir veri. Aynı gün Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı takip edilecek. Haftanın diğer verileri ise dış ticaret istatistikleri, ikinci çeyreğe ilişkin turizm istatistikleri, ekonomik güven endeksi ve inşaat maliyet endeksi. Evet, Reis FM dinleyicileri, bu haftada bir programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte sizlerle olmak umuduyla. Hoşça kalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.